Ayrım 12. Casuslar Mücadelesi. John le Carre. Sayfa 115. Dönüş. 9. Kısım. Leclerc Heathrow havaalanındaydı ve Avery'nin tahmin ettiği gibi parmak uçlarında yükselmiş, bekleyen bir sürü insanın başlarının üzerinden onu görebilmek için endişeyle etrafa bakınıyordu. Gümrük işi de bir şekilde halletmişti. Büyük ihtimalle bakanlığı araya sokmuştu. Avery'yi görür görmez yanına geldi ve formalitelerden muaf olmaya alışık biri gibi ona yol gösterdi. Avery işte bizim hayatımız bu diye geçirdi içinde. Aynı havaalanına gelir ama her defasında farklı isimler kullanırız. Aceleyle ve suçluluk hisseder gibi gizlice toplantılar yaparız. Şehrin duvarlarından uzakta Lambeth'teki kasvetli bir evde keşişler gibi yaşarız. Kendini çok yorgun hissediyordu. Sarah'ı istiyordu. Ondan özür dilemek, aralarını düzeltmek, yeni bir iş bulmak, tekrar çabalamak, Anthony ile daha fazla oyun oynamak istiyordu. Kendinden utanıyordu. Bir telefon açmam gerekiyor. Ben ayrıldığımda Sarah kendini iyi hissetmiyordu.
Ofisten ara dedi Leclerc. Sorun olmaz değil mi? Bir saat içinde Haldane ile bir toplantı yapmam gerekiyor.
Leclerc'in sesinde tuhaf bir şey fark etti ve ona şüpheyle baktı. Ama Leclerc gözlerini özel araç parkında duran siyah Humber'a çevirmişti. Leclerc şoförün kapıyı açmasına izin verdi. Protokol kuralları gereği Avery'nin onun soluna oturması gerektiğinden saçma bir karmaşa yaşandı. Şoför beklemekten yorulmuş gibiydi. Kendileriyle şoför arasında herhangi bir ara bölme yoktu.
''Bu büyük bir değişiklik'' dedi Avery arabayı göstererek.
Leclerc arabanın tahsisinin üzerinden bayağı bir zaman geçtiğini ima edercesine kafasını salladı.
''Her şey yolunda mı?'' diye sordu. Aklı başka yerlerdeydi.
''Yolunda. Sende herhangi bir sorun yok değil mi? Sarah'yla yani.''
''Niye olsun ki?''
Şoför Blackfriars Road'a mı diye başını çevirmeden sordu.
Saygı gösterme niyetiyle başını çevirmemiş olmalıydı.
''Evet, karargâha lütfen.''
''Finlandiya'da her şey çok karıştı.'' dedi Avery hırsla. ''Arkadaşımızın belgeleri, yani Malherbe'nin belgeleri geçerli değilmiş. Dışişleri Bakanlığı pasaportunu iptal etmiş.''
''Malherbe mi? Aa evet, Taylor'ı kastediyorsun. Konuyu biliyoruz. Her şey yolunda şimdi. Sadece her zamanki kıskançlık durumu. Aslına bakarsan kontrol bu konuda üzgün. Özrünü iletti.''
''Artık bizim tarafımızda çok insan var John, henüz bilmiyorsun. John, sen bu işte çok faydalı olacaksın. Olayı yerinde gören tek kişi sensin.''
Avery neyi görmüşüm ki diye merak etti. Yine birlikteydiler. Aynı yoğunluk, aynı fiziksel rahatsızlık, aynı eksiklikler. Leclerc ona doğru döndüğünde bir an elini dizine koyacağını düşündü.
''Yorgunsun John, farkındayım. Bunun nasıl olduğunu bilirim. Aldırma, artık bizimlesin. Dinle, sana iyi haberlerim var. Bakan artık bizim farkımıza vardı. Bir sonraki adıma geçmek üzere özel bir operasyon birimi kuruyoruz.''
''Sonraki adım mı?''
''Elbette, sana bahsettiğim adam. Her şeyi öyle olduğu gibi bırakamayız. Biz iş bitireceğiz John. Sadece bilgi toplayanlar değiliz. Özel birimi tekrar hayata geçirdik. Bunun ne olduğunu biliyor musun?''
''Savaş sırasında Haldane'in yürüttüğü birim, değil mi? Hani eğitim?''
Leclerc şoförün duymaması için hemen sözünü kesti. ''Gezici satış görevlerinin eğitimi, evet, bu işi tekrar üstlenecek. Senin onunla birlikte çalışmana karar verdim. Elimdeki en iyi iki beyin adamı sizlersiniz.''
Yan bir bakış attı. Leclerc değişmişti, tavırlarında artık başka bir şey vardı. İyimserlikten ve umuttan çok daha başka bir şey. Avery onu son gördüğünde olumsuzluklara karşı savaşan bir adam duruyordu karşısında. Şu anda ise yeni veya çok eski bir amaca hizmet edecek olmasından kaynaklanan ve onu tazeleyen bir imaja sahipti.
''Peki Haldane bu işi kabul etti mi?'' ''Sana söyledim ya, gece gündüz çalışıyor. Unutmuş olmalısın, Adrian bir profesyoneldir, gerçek bir operasyon adamıdır. Bu iş için eski beyinler her zaman daha uygundur. Aralarında bir veya iki genç beyin de bulunmalı elbette.''
Sizinle Finlandiya'da olan biten her şey hakkında konuşmak istiyorum. Sarah'yı aradıktan sonra ofisinize geleceğim dedi Avery.
Doğrudan ofisime gel, sana tüm planı anlatayım.
Önce Sarah'yı aramam gerek. Avery tuhaf bir şekilde Leclerc'in onu Sarah ile konuşmasını engellediği hissine kapıldı.
O iyi, öyle değil mi?
Bildiğim kadarıyla iyi, niye soruyorsun?
Leclerc onun dikkatini başka tarafa çekmeye çalışarak hemen ekledi.
Geri döndüğüne memnun musun John?
Evet, evet, elbette. Arkasına yaslanıp arabanın koltuğuna gömüldü. Onun hoşnutsuzluğunu hisseden Leclerc bir süre Avery'i yalnız bıraktı. Avery dikkatini yola ve hafif yağmur altında yanlarından akıp giden pembe, bakımlı evlerin görüntüsüne odaklamaya çalıştı. Leclerc yine konuşmaya başladı. Bu defa toplantılarda kullandığı ses tonuyla konuşuyordu.
İşe hemen başlamanı istiyorum. Mümkünse yarın. Senin için gereken her şeyi hazırladık. Yapılacak çok iş var. Şu dediğim adam. Haldane onu oyuna dahil etti. Eve gittiğimizde olanları öğreniriz. Bundan böyle sen Adrian'ın adamısın. Bunun seni memnun edeceğine inanıyorum. Üstlerimiz bakanlığa giriş yapabilmen için sana özel bir kimlik verilmesini kararlaştırdılar. Circus'ta çalışanlara yaptıkları gibi.
Avery, Leclerc'in konuşma tarzına alışkındı. Bazen doğan başlı yollarla ve imalarla konuşur. Sanki daha önce hiç denenmemiş bir malın satıcı tarafından değil de tüketici tarafından değerlendirilmesi daha normalmiş gibi bir tavır içine girerdi.
Her şey hakkında sizinle konuşmak istiyorum. Sarah'yı aradıktan sonra.
Tamam dedi Leclerc kibar bir ifadeyle. Gel ve konuş benimle. Niye şimdi gelmiyorsun?
Yüzünü ona doğru çevirerek Avery'ye baktı. Bu yüz derinliği bulunmayan, iki tarafı değil de tek tarafı olan bir ay gibiydi.
Çok iyi iş çıkardın dedi onu pohpohlayarak. Bununla da başa çıkabileceğini umut ediyorum.
Londra sınırından geçtiler.
Circus'tan biraz yardım alacağız diye ekledi. Bu konuda istekli görünüyorlar. Tabii ki tüm detayları bilmiyorlar. Bakan bu konuda çok titiz davrandı.
Lambeth Street'ten yani savaş tanrısının ikamet ettiği yerden aşağı doğru ilerlediler. Caddenin bir ucunda Kraliyet Savaş Müzesi, diğer ucunda okullar yer alıyor, bunların arasında da hastaneler bulunuyordu. Ayrıca tenis kortu gibi araziye yayılan bir mezarlık vardı. İnsan burada kim yaşar ki diye düşünebilirdi. Evler insan sayısına göre çok fazla, okullar da çocuklar için çok büyüktü. Hastaneler belki doluydu ama perdeleri çekili olduğundan bunu bilmek mümkün değildi. Her taraf tıpkı savaş zamanındaki gibi tozla kaplıydı. Bu toz evlerin yıkık dökük cephelerine yapışır, mezarlıktaki çimenlerin gırtlağına çöker ve insanları kaçırırdı. Sadece askerlerin hayaletleri gibi karanlık yerlerde dolaşanlara veya sarı ışıklı pencerelerin ardında uykusuzca bekleyenlere bulaşmazdı. İnsanların sık sık terk edip gittikleri bir yerdi burası. Geri dönen birkaç kişi gittikleri yere göre yaşayanların dünyasından bazı yenilikleri beraberlerinde getirmişlerdi. Açık oyun sahası, Regency tarzı kırık bir taraça, antrepo, atık alanı ya da orman çiçekleri adını taşıyan bar bunlardan bazılarıydı. Burası aynı zamanda dini kurumlarla da dolu bir caddeydi. Bir bina Lady of Consolation Kilisesi'ne, biri de Archbishop Amigo'ya ev sahipliği yapıyordu. Hastane, okul, bar veya fakülte dışındaki tüm binalar üstlerine ölü toprağa serpilmiş gibi görünürlerdi. Asma kilit takılmış bir oyuncak dükkanı vardı mesela. Avery ofise giderken hep o dükkana bakardı. Raflarda duran oyuncaklar toz içinde çürüyordu. Pencere eskisinden de kirli gözüküyordu. Camın alt kısımlarında çocukların parmak izleri görülebiliyordu. Avery şimdi arabayla yanlarından geçerken bu yerlere bakıp acaba şubenin bir üyesi olarak onları tekrar görebilecek miyim diye düşünüyordu. Etrafı dikenli tellerle çevrili depolar ve hiçbir şey üretmeyen fabrikalar vardı. Bunlardan birinde bir zil çalmıştı ama sesi kimse duymamıştı. Bir kenarda üzerine poster asılan yıkık dökük bir duvar duruyordu. Bugün o duvara düzenli ordunun ilanı asılmıştı.
St. George Circus'tan dönüp Blackfriars Road'a girdiler. Binaya yaklaştıkları anda Avery bir şeylerin değiştiğini anladı. Ona öyle geldi ki kısacık yokluğunda bakımsız çimen tarhında duran çimenler gürleşmiş ve canlanmış, hatta yazın ortasında bile rutubetli ve kirli gözüken beton merdivenler bile daha temiz ve cazip gözükmeye başlamıştı. Nasıl olduğunu bilmiyordu ama binanın içine daha girmeden şubeye yeni bir havanın hakim olduğunu fark etmişti. Bu hava personelin en alçak gönüllülerini bile etkisi altına almış gibiydi. Siyah makam arabasından ve koşuşturan insanların yanından hızla geçip gitmesinden etkilenen Pine bile kendine çeki düzen vermiş, gözlerini dört açmıştı. İlk defa kriket maçlarından bahsetmiyordu. Merdivenlere cila atılmıştı. Koridorda Woodford'a rastladılar. Acelesi vardı. Kapağında gizliliğe işaret eden kırmızı etiketlerin bulunduğu birkaç dosya taşıyordu.
''Selam John, sağ salim geldin ha. İşler iyi gitti mi?''
Gerçekten onu gördüğüne memnun olmuş gibiydi.
''Sera şimdi iyi mi?''
''Her şeyi halletmiş.'' dedi Leclerc lafını bölerek. ''Zor bir iş başardı.''
''Ah evet zavallı Taylor, sana yeni kısımda ihtiyacımız olacak. Karın bir veya iki hafta sana anlayış göstermek zorunda.''
''Sera'ya ne oldu ki?'' diye sordu Avery. Aniden içini bir korku kaplamıştı. Hızla koridorda ilerlemeye başladı. Leclerc arkasından sesleniyordu ama aldırmadı. Odasına girdi ve olduğu yerde çakıldı kaldı. Masasında ikinci bir telefon duruyordu ve duvarın yanına Leclerc'in odasındaki gibi bir demir karyola yerleştirilmişti. Yeni telefonun yanında da üzerine acil telefon numaralarının yapıştırıldığı bir pano konulmuştu. Gece boyunca kullanılacak numaralar kırmızıyla yazılmıştı. Kapının arkasına bir adamın başını profilden gösteren iki renkli bir poster asılmış, başın üst tarafına "Burada sakla, ağız kısmının yanına da buradan çıkmasına izin verme" yazısı eklenmişti. Posterin güvenlik açısından bir ikaz olduğunu ve Taylor'la ilgili bir şaka olmadığını anlaması birkaç dakikasını aldı. Ahizeyi kaldırarak beklemeye başladı. Carol imzalanacak belgelerle dolu evrak temsilciyle içeri girdi.
''Nasıl gitti?'' diye sordu. ''Patron memnun görünüyor.''
Ona oldukça yakın duruyordu. ''Gitmek mi? Film falan yok. Eşyaların arasında film yoktu. İstifa edeceğim, kararımı verdim. Bu telefonun nesi var Tanrı aşkına?''
''Belki geri döndüğünü bilmiyorlardır. Muhasebe senin taksi talebinle ilgili durumdan bahsetti. Konu hakkında soru sordular.''
''Taksi?''
''Evinden büroya gelirken bindiğin taksi. Taylor'ın öldüğü gece. Bunun fazla olduğunu söylediler.''
''Bak lütfen gidip santrale haber ver. Hala uyuyor olmalılar.'' Telefonu Sera açtı.
''Ah tanrım, şükürler olsun sensin.''
Avery evet diyerek bir saat önce ülkeye döndüğünü söyledi. ''Sera dinle artık, canıma yetti. Leclerc'le konuşacağım ve...''
Daha sözlerini bitiremeden Sera bağırmaya başladı.
''John, Tanrı aşkına sen neler çeviriyorsun? Polis buraya geldi, dedektifler yani. Londra Havaalanı'na getirilen Malherbe adındaki birinin cenazesi hakkında seninle konuşmak istiyorlardı. Cenazenin geçersiz bir pasaportla Finlandiya'dan gönderildiğini söylediler.''
Gözlerini kapattı, ahizeyi yerine koymak istedi, kulağından uzaklaştırdı ama hala Sarah'ın "John, John" diyen sesini duyabiliyordu.
"Senin kardeşin olduğunu söylüyorlar. Adres olarak senin adresin gösterilmiş John. Londra'daki bir cenaze levazımatçısı bu işi senin adına yürütmüş John. John, orada mısın?"
"Bak" dedi, "her şey yolunda, ben icabına bakacağım."
"Onlara Taylor'dan bahsettim, mecbur kaldım."
"Sera."
"Başka ne yapabilirdim ki? Benim bir suçlu ya da onun gibi bir şey olduğumu düşünüyorlardı. Bana inanmadılar John. Sana nasıl ulaşabileceklerini sordular. Bilmediğimi söylemek zorunda kaldım. Hangi ülkeye gittiğini veya hangi uçağa bindiğini bilmiyordum ki. Hastaydım John, kendimi berbat hissediyordum. Şu lanet soğuk algınlığı beni mahvetti, ilaçları da almayı unutmuştum. Gece yarısı geldiler John, iki kişiydiler. John, neden gece geldiler?"
"Onlara ne dedin? Tanrı aşkına Sera, onlara daha başka neler söyledin?"
"Bana bağırma, sana ve kahrolası şubene bağırması gereken benim. gizli bir iş içinde olduğunu söyledim. Şuben adına yurt dışına gittiğini, John oranın adını bile bilmiyorum. Gece yarısı işe çağrıldığını ve görevli olarak gönderildiğini söyledim. Taylor adındaki kuryeden bahsettim.
Sen aklını kaçırmışsın diye bağırdı Avery. Sen gerçekten aklını kaçırmışsın. Sana bunları kimseye söylememeni tembihlemiştim.
Ama John, onlar polisti. Onlara söylemekte ne sakınca var ki?
Ağlıyordu ve Avery sesine yansıyan gözyaşlarını hissedebiliyordu.
John, lütfen geri gel. Çok korkuyorum. Bu işi bırakmalısın. Yayıncılığa dön. Ne yaptığın önemli değil ama...
Yapamam. Bu çok önemli bir konu. Senin anlayamayacağın kadar önemli. Üzgünüm Sarah ama ofisi terk edemem.
Sonra sert bir ses tonuyla işe yarayabileceğini düşündüğü bir yalan attı.
Her şeyi mahvetmiş olabilirsin.
Uzun bir sessizlik oldu. Sarah, artık kapatmam lazım. Seni daha sonra ararım.
Sarah en nihayetinde cevap verdiğinde sesinde daha önce kendisine eşyalarını toplamasını söylerken de hissettiği bir uysallık vardı.
Çek defterini yanına almışsın. Hiç param yok.
Avery çek defterini göndereceğini söyledi. Bir arabamız var diye eklemeyi de unutmadı. Özellikle bu iş için tahsis edildi. Özel şofördü.
Tam ahizeyi yerine koyacakken onun hani bir sürü arabanız vardı dediğini işitti.
Dostluğu Leclerc'in odasına gitti. Haldane masanın arkasında dikiliyordu. Paltosu yağmur yüzünden hala ıslaktı. İki adam da aynı dosyanın üzerine eğilmişlerdi. Dosyada bulunan kağıtlar solmuş ve yıpranmışlardı.
Taylor'ın cenazesi diye patladı birden. Londra havalanındaymış. Her şeyi karman çorman ettiniz. Sarah'ı sorguya çekmişler gecenin bir yarısında.
''Dur bakalım'' dedi Haldane. ''Buraya öyle elini kolunu sallayarak giremezsin.''
Sesi öfkeli çıkıyordu. ''Orada bekle.''
Avery'yi dikkate bile almamıştı. Onu yok sayarak dosyaya geri döndü.
''Hiç yoktan'' diye umurdandıktan sonra Leclerc'e ''Woodford bazı işleri halletmiş sanırım. Silahsız muharebe tamam. Bir telsiz operatöründen de bahsetmişler. En iyilerinden biri. Onu hatırlıyorum. Garajın adı Kupa Kralı. Oldukça iyi bir yer.'' Bankaya gidip gerekli araştırmaları da yaptık. Ellerinden gelen yardımda bulundular. Adam bekar, kadınlara düşkün, tipik Polonyalı. Siyasi bir eğilimi yok.
Bilinen bir hobisi yok.
Borcu yok, rahatsızlığı yok. Sanki yaşamayan biri. İyi bir makinist olduğunu söylüyorlar. Karakterine gelince...
Omuz silkti.
İnsanlar hakkında gerçekten neyi tam olarak bilebilirsin ki?
İyi de hiçbir şey demediler bunun hakkında.
Güzel tanrım, 15 yıl boyunca bir camianın içinde bulunup da etrafında hiçbir intiba bırakmaz mı insan? Bir market vardı yanılmıyorsam. Smethwick miydi neydi? Orada savaştan sonra çalışmış.
Haldane gülümsedi.
İyi bir çalışan olduğunu söylediler ve çok da kibarmış. Herkes onun nazik biri olduğunda hemfikir. Yalnız bir şeyi çok net hatırlıyorlar. Evlerin arka bahçelerine tenis topu fırlatmaktan özel bir zevk alıyormuş.
Garaja göz attın mı?
Hayır, yanına bile yaklaşmadım. Bu akşam o işi yapayım diyorum. Başka bir seçeneğimiz de yok zaten. Sonuçta adam 20 senedir bizim kayıtlarımızda olan biri.
Bulabildiğin başka bir şey var mı?
Geri kalanlar Circus ile halledilmesi gerekenler.
Öyleyse ayrıntıları John Avery tamamlasın.
Leclerc, Avery'nin odada bulunduğunu sanki unutmuştu.
Circus meselesine gelince onlarla bizzat ben görüşeceğim.
Dikkati duvar üzerine asılmış yeni bir haritaya yönelmişti. Bu Kalkstad'ın şehir planını gösteren bir haritaydı ve kiliseyle tren istasyonu da rahatlıkla görülebiliyordu. Onun hemen yanında da eski bir Doğu Avrupa haritası duruyordu. Bu haritada mevcudiyetleri hali hazırda kanıtlanmış roket üslerinin Rostock'un güneyindeki alanda bulundukları varsayılmıştı. İkmal yolları, komuta zinciri ve destek birliklerinin muharebe düzenleri ise raptiyeler arasına gerilmiş ince ipliklerle gösterilmekteydi. Bu ipliklerden bazısı Kalkstad'a kadar ulaşıyordu.
''İyi değil mi?'' dedi Leclerc. Sandford geçen gece hazırladı bunu. Bu tarz şeyler de iyidir.
12. ayrımın sonu. Sayfa 123.